Merhaba, konusunda uzman kişilerle yapacağımız podcast serisinin ilkine başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Meka Yalın Koordinatörü Hüseyin Yağmur. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
Merhabalar, Hüseyin Yağmur.
Evet, bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Yalın'la ilgili olarak neler yapıyorsunuz, şimdiye kadar neler yaptınız?
Ben elektrik elektronik mezunuyum. Onun ardından da bir yüksek lisans denemem oldu. Bizi yazabilirsem inşallah bitecek. Onun haricinde otomotiv sektöründe çalışmaya başladım. Üretimde, genel olarak üretim ağırlığında çalıştım. Sonra enerji, metal, en sonunda gıda sektöründe çalışarak buna devam ediyorum. Yaklaşık 7-8 senedir de Yalın'la birebir iç içeyim. Neler yaptım? Sahada proses mühendisliğinden, veri toplamaktan, süre tutmaktan, tepede stratejik plan oluşturmaya kadar neredeyse bütün adımlarda bulundum. Onun haricinde de çalıştığım şirketlerde satış dışında bütün departmanlarda az veya çok çalıştığımı söyleyebilirim. Tabii benim için çok büyük bir avantaj oldu. İnsanlar da en azından yolun faaliyetleri üzerinde konuşurken en azından onların neler çektiğini veya da işte bir şey söylerken aslında neyi anlatmak istediklerini anlayabildiğimi düşünüyorum. 8-9 senedir de çeşitli ülkelerde Dubai'de, Polonya'da, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da ve Türkiye'de çeşitli fabrikalarda yalın dönüşüm faaliyetleriyle uğraşıyorum. Kimisinde başarılı, kimisinde başarısız. Kimisinde duvara toslayarak, kimisinde gerçekten muhteşem başarıları, ekiplerin başardıkları şeyleri görerek kariyerime devam ediyorum diyeyim.
Peki, farklı sektörlerde yalınla ilgili olarak çalışmaları deneyimlemiş biri olarak bir algı var. Yalın sadece otomotivde oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sadece otomotivde mi olabiliyor? Farklı uygulamalar, farklı sektörlerde nasıl oluyor?
Doğru, öyle bir ön kabul var. Hatta ben birazcık daha da ileri gideyim. Yalını sadece Japonlar yapıyormuş. Böyle bir şey de var. Sadece otomotivde olurmuş dediğiniz gibi. Ya da sadece belirli montaj hatlarında olabiliyor gibi bir düşünce oluyor bazılarında. Tabii böyle bir şey yok yani. Ben canlı kanıtı oluyorum bunu. Az bir şey zaten literatür karıştıran, birazcık kaynak takip eden her insan yalının sigorta sektöründen, sadece üretimde de değil. Öyle bir ön kabul de var tabii, sadece üretimde oluyormuş. Sigorta sektöründen üretime ve en beklenmeyeni belki de hastanelere kadar uzandığını, bunu da birçok şirketin yaptığını bilir. Örnek olarak evde bebeği olanların ultraprima kullanmışlardır. Kimberly Clark, Pampers olarak biliyorsunuz, ilk üreticisi, Selpak gibi ona isim koyan, Pampers diye bebek bezleri başka yerlerde. Onların bile kendilerine adapte ettikleri bir yalın sistemi var. Baktığınız zaman bebek bezi, işte kağıt rulo, işte tuvalet kağıdı vesaire üretiyorlar. Kendilerine göre yaptıkları ve adını Repetitive Flexible Supply Chain koyduk. Yani tekrarlanabilir esnek tedarik zinciri koyduk. Çok değişik bir konsept olan bir şey var, sistemleri var. Bunun haricinde hastaneler var. Herhangi bir prosesi olan fast food zincirleri var. Yalın yapıyor demek değil fast food zincirleri ama yalınla ortak o kadar çok şeyleri var ki, kavramları var ki. Sabah konuşmaları, standart iş setupları, onun haricinde gereksiz işleri ayıklayan bir, nasıl diyeyim, shop setupları var onların. Nedir o? Gittiğinizde görürsünüz işte hep patatesler aynı yerde pişiyor. Ürünü, yani hamburgeri verdikleri yerde müşteriye en yakın yer bu tesadüf değil. Onlar da sonuç olarak çok hızlı dönen sektörler oldukları için veya işte müşteriye çok hızlı hizmet vermeleri gerektiği için aradaki mesafeleri kısaltmak adına kendilerince bir setup yaptı. Ben bunun şey diyorum, yani aklımın birdir konsepti diyorum. Gerçekten bir şeyleri daha çabuk yapmanın veya daha çabuk demeyelim de daha verimli yapmanın kendilerine fayda getirdiğini hisseden her firma, her kuruluş, her kurum işte adına ister yalın deyin, ister altı sigma deyin, ister operasyonel mükemmellik deyin. Belirli bir konsept yok. Ama genel olarak yalın her türlü sektörde yapılıyor. Umarım yapılmaya devam edecek.
Evet, artarak devam eder inşallah.
Bazı devletler bile örneğin böyle bir şeye giriyorlar. Ben geçen sene yazın bir teklif almıştım. Arabistan'da. Suudi Arabistan'da. Veliaht Prens devletin verimliliğini arttırmak için bir ofis kuruyor.
Vay, çok enteresan.
Tabii ki devletin işleyişindeki verimliliği arttırıyorlar. Yani düşün, Araplar...
Hayır, Arabistan'ı bunu yapmasa ekstra bir enteresanlık.
Tabii ki, ben çok şaşırmıştım. Araplar da çünkü oraya gidenler kesinlikle dediklerimi anlayacaktır.
bir pasaport kontrolünü 2,5 saatte geçiyorsunuz. Ki eğer her şey yolunda giderse, önümüzde işte dedektörden geçmeyi bilmeyen birkaç tane insan olursa bu 3-3,5 saate kadar falan çıkabilir. Namaz saatlerinde ayrılıyorlar. Ondan sonra dedektör konusunda insanlara hiçbir şey anlatılmadığı için, gelen kitle de çok bilinçli olmadığı için orada çok bekliyorsunuz. Onun haricinde devlet dairelerinde işlerinizi gördürmeniz çok zor. Demek ki bu böyle artık o kadar yukarı çıkmış ki, Belen Prens'in kulağına kadar gitmiş ki, burada bir verimlilik ofisi gibi bir şey koymuşlar. Yanılmıyorsam adı Mashroot gibi bir şey olmalı. Bunun da danışmanlığını Amerikalılar yapıyordu. Amerikalılar da başka bir firmadan danışmanlık alıyorlardı. Onlar aracılığıyla bana gelmişti. Mesela Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıklarının verimliliğinin artırılmasıyla alakalı. Yani düşün, devlet işlerinde bile yalın konseptlerinin kullanılabileceğine dair bir kanıt. Ve devam ediyorlar yani.
Bizim devlet birimlerinde de umarım darısı başımıza, yakın zamanda evet iyileşme, bir gelişme olabilir.
E-Devlet o konuda sanki birazcık böyle iyi bir adım gibi geliyor bana, ama tabii ki yani kat edilecek çok yol var. Sadece her şeyi elektronik ortama aktarmak yetmez. Onun haricinde de sürecin verimliliğini arttırmanız gerekiyor. Mesela biri geldi, ölçebilirler. Bir kişinin devlet dairesine girip çıkması ne kadar sürüyor? İşte ortalaması, modu, medyanı vesairesi. Onun üzerinden çalışabilirler belki. Evet, bir gün olur.
Ya da süreç baştan sona incelenip aslında tekrar eden işler, bizim mesleki deformasyon nedeniyle de herhalde gittiğimizde daha kolay görebileceğimiz noktalar oluyor. Devlet dairesine işimiz düştüğünde hani bu neden böyle değil de şöyle yapıyoruz. Aslında bu hani süreci uzatan bir şey, bize de rahatsızlık veren bir şey müşteri olarak düşündüğümüzde. Umarım bizim devlet dairelerinde de benzer çalışmalar yapılır. Peki, hiç bu işlere başlamamış olan firmalar sizce nereden başlamalı ya da nasıl ilerlemeli? Başladıktan sonraki yol toz pembe mi? Her şey güllük gülistanlık mı?
Ya tabii, Winston Churchill'in çok meşhur sözü var ya, size kan ve gözyaşından başka hiçbir şey vaat etmiyorum diye. Hayır, kesinlikle toz pembe değil. Hatta belki de en ilk başta özellikle belki daha da kötü. Ama şu var, normal işletmelerde sizin çok iyi bildiğiniz gibi problemleri halının altına süpürme oyu var. Neden? Çünkü halının altına süpürdüğünüzde bir şekilde görünmez oluyorlar bir süre. Sizin başınızı ağrıtmıyorlar. Konfor alanınızdan çıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Onun haricinde de problem çözmek, genelde bu problemin sebebi olarak gördüğünüz kişi olabilir, proses olabilir, makine olabilir. Şeye diyelim, olguya yönelip onu işte nasıl diyeyim, bir şekilde rencide ederek değiştirmeye çalışmak olduğu için problem çözmek çalışmıyor. Öyle olunca da insanlar halının altında problemlenmiş. Dolayısıyla bence ilk başlayan şirketlerin neden yalın yapmak istediklerini tam anlamıyla karar vermeleri gerekiyor. Neden? Çünkü sadece müşterinin zoruyla, müşteri görsün diye bir iki tane hatta veya deponuza 5S yapıp poster yapıştırmak istiyorsanız bunu çok rahat, hiç para harcamadan bence yapabilirsiniz. Ama bunun size hiçbir faydası olmayacak. Onun yerine işte yalının ne olduğu, felsefesinin ne olduğu, onun haricinde hiç gerek yok. Belki de felsefesinden önce size neleri getirebileceğini, kazancı araştırıp bunun üzerinden yalın yaptırmak istediğiniz kişilere bunu tam olarak anlatmaları, bence yapmaları gereken şey bu. Sadece temizlik değil, sadece düzen değil, işte sadece bir ürünü ucuzlatmak değil. Bir organizasyonun kendi kendine problemlerini çözüp standartlar oluşturup zaman içerisinde o standartları yukarıya çeke çeke her ay bir öncekinden daha iyi performans vererek yıl sonunda kümülatife geçen sene olduğu yerden böyle %20, %30 daha iyi yere gelmesidir. Ve bunun için de bence çok üst düzey, özür dilerim, üst yönetimin desteği ve konuyu anlamış olması çok önemli. Yani bir firma ilk önce üst yönetimini konuyla alakalı bilgilendirecek.
Bizim de yaptığımız çalışmalarda hep en başta aslında yönetimin taahhüdünü almaya çalışıyoruz. Genel olarak da şöyle işliyor sistem. İşte biz hani ilk toplantıyı yapıyoruz. Kick-off toplantısında herkes tabii ki destek olacağız. Burada hani sizi de buraya çağırdık. Böyle bir şey yapma hevesimiz, amacımız var ki siz de buradasınız yönünde oluyor. Ama sonra çalışmalara başladıktan sonra görüyoruz ki
kayboluyorlar.
Evet. Yani. Aslında destekten bahsettikleri sadece sizi oraya getirmekmiş. Evet. Sonraki alanda bir daha göremiyorsunuz evet. Kendisini. Peki sizce liderlerin hani bu konudaki desteği nasıl olmalı? Sahada biz bunu nasıl görmeliyiz? Lider ekibine destek olduğunu nasıl gösterebilir? Bizim bir danışmanımız vardı bir dönem. şey diyordu. O çok hoşuma gitmişti. Liderin paçalarından akmalı artık. Hani yalınla ilgili her şey. O zaman ancak o paçalarından aktıktan sonra gerçekten etrafa çok ilgilendiğini, konuyla önemli olduğunu ya da hassas bir konu olduğunu anlattıktan sonra diğer insanlar da sürecin içerisine dahil oluyorlar.
Çok haklısınız. Zaten yalın dediğiniz şey genel olarak az önce de bahsettiğimiz gibi bir organizmanın kafa yapısını değiştiriyor. Çok meşhur olan bazı konseptler var ya, örneğin kanbanlar, süpermarketler, işte 5S'ler, kayan raflar. Bunların hepsi son tahlille baktığınız zaman 7 israfı ortadan kaldırmak için uygulanmış yöntemler. Bunları uygulayabilirsiniz ya da uygulamayabilirsiniz. Ama yapmanız gereken şey o israfları ortadan kaldırmak. Siz başka bir yolla yapıyorsanız o da makul. Ancak bunları yapabilmeniz için, daha doğrusu bir zihniyeti değiştirebilmeniz için üst yönetimin desteği, orta kademe yöneticilerin de aktif olarak katılımı şart. Şimdi lider konusunda benim en azından gördüğüm kadarıyla bizim ülkemizde biraz liderlik sıkıntısı var. Bizde yönetici çok. Liderden ziyade. Dolayısıyla ilk önce o yöneticinin lidere evrilmesi lazım. Tabii ki bu değişimle görevlendirdiğiniz kişilere düşüyor bu iş. Aynı zamanda o kişiyi de, yani yönetici olan kişiyi de lidere evirmeye çalışıyorsunuz. Göstererek, koçluk yaparak, işte mentorluk yaparak, problemlerini çözerek, bazen peygamber gibi elinizden mucizeler çıkararak diyeyim. Veyahut da işte fiziksel birkaç eğitimle, işte çok meşhur bir nuts and bolts eğitimi var. Kanban göstermek için veyahut da işte tek parça akışını göstermek için bir iki ufak eğitim, smedi göstermek için tenis topuyla yapılan birkaç egzersiz var mesela. Bunları yaparak bu insanları hem yalının gerekliliğine hem de liderliğe doğru eviriyorsunuz. Hadi diyelim ki dediğiniz gibi oldu. Lider mentalitesine kavuşturduğunuz bu insanları. Bunların yapması gereken şey, yani bence her liderin yapması gereken şey ön açmak. Çalışmak isteyen ekip üyesine ihtiyacı olan kaynakları sağlamak. Kendisi veremiyorsa, örnek olarak ekip üyesinin bir eğitime ihtiyacı var, bir konuyu bilmiyor. Kendisi veremiyorsa organizasyon içinden veya dışarısından bir şekilde bir kaynak ayarlayarak bunu ihtiyacı olan şeyle, donanımla ödüllendirmeli, desteklemeli. Ondan sonra da o kişinin verilen işi yapmasını sağlamak. Bence liderin yapması gereken bu. Yalın projeleri özelinde baktığımız zaman da bir bölümün üretim müdürü olmuştu. Liderimiz bu kişi olsun. Üretim müdürünün altında da bir üretim şefi, yanında da bir tane foreman olsun. Ustabaşı, işte takım lideri, artık nasıl adlandırıyorsanız. Yalını yapacak kişiler şefle foremandır. Bu şefle bu foremanın bu işi yapabilmesi için insanlar ilk başta hep yukarıya bakacaklar. Yani üretim müdürü. Çünkü 5S yapacak değil mi? En temel adım 5S. 5S yapmak için bir zaman ayırmamız lazım. Kaynak ayırmamız lazım. Arkadaşları eğiteceksiniz. 2 saatlik bir eğitim. Onun ardından israf yürüyüşü. Kırmızı etiketleri takacaksınız. Kırmızı etiketleri taktınız. Ardından listeleyeceksiniz. Bunları listeleyip inceleyeceksiniz. Beraber çözüm üreteceksiniz. Dolayısıyla bu işleri yaparken birazcık angarya gibi gelecek. Angarya gibi geldiği için de kişiler yukarıya bakacaklar. Ya yapayım mı yapmayayım mı? Yapayım mı yapmayayım mı? Eğer lider kişi sizi değil de İşin sizi desteklemek yerine işin angarya olduğu konusunda üretim şefi ve formeni yüreklendirirse 2-3 hafta içerisinde başladığınız inisiyatif aynı hızda sönecek ve eski alışkanlıklar geri gelecektir. Dolayısıyla liderin yapması gereken şey destek olmak, ön açmak, en başta özellikle her fırsatta projenin gerekliliğiyle alakalı olumlu görüşlerini bildirmek.
Şimdi yalın liderlikten bahsettik. Yalın liderlik peki Türklerde nasıl oluyor? Türklerin yalını devreye almaktaki iyi yanları nelerdir? Hangi özelliklerimiz bizim yalını devreye almakta kolaylık sağlıyor?
Bizim insanımız duygusal. Ama ben bunu tabii ki bir eleştiri olarak söylemiyorum. Kesinlikle pozitif bir şey. Onun haricinde de şu kadar yer gezdim dolaştım. En gördüğüm en iyi fabrika Türklerin çalıştığı fabrikaydı. Ancak toplum olarak bizim şöyle bir durumumuz var. Bir Alman tedarikçiden bir malzeme istediğinizde size 6 hafta diyorsa bu 7 olur. 5 belki olur zannetmiyorum ama 6'dan aşağı düşmez, sadece 7 olabilir. Öyle bir standartları vardır. 20 tane sevkiyat yapsalar 6-7 haftada size gelir. Bir Türk tedarikçiye gitseniz deseniz ki ya biz vallahi yandık, öldük, bittik. Bize bunu çabuk göndermen lazım. Gerçekten gönderirler size.
2 haftada da alırsınız. Ancak bir sonraki siparişinizi 6 haftada mı alırsınız, 10 haftada mı alırsınız, 12 haftada mı alırsınız? O artık birazcık şey, çalıştığınız tedarikçinin kalitesine bağlı diyeyim.
Değişkenliğimiz yüksek.
Tabii,
yani.
Değişkenliğimiz gerçekten yüksek. Ben bunu şuna bağlıyorum. Bizim prosedürler, sistemler, kurallar bizim toplumumuz için aşılması gereken, eğilip bükülebilir şeyler. Ancak yabancı ülkelerdeki insanlar için bunlar uygulanması gereken, eğer yapıldıysa gerekli olduğu için yapılmış dedikleri şeyler. Şöyle açayım. İsmet uygulamasını bizi dinleyenler de kesinlikle yapmışlardır. Ne yapıyorsunuz işte? Kalıp değiştirme sürelerini azaltıyorsunuz. Neden? Parti büyüklüklerini azaltmak için. Çünkü böylece stoğu azaltacaksınız, esnekliği artıracaksınız vesaire. Şimdi SMED yapıyorsunuz. Bir çalışma yaptınız. Diyelim ki 45 dakikadan 20 dakikaya düştünüz. Bravo, gayet de güzel çalışıyor. 3 ay sonra geldiğiniz zaman bunun çalışmama olasılığı çok yüksek. Neden? Çünkü işte prosedüre kimse bakmamış. Eski alışkanlıklara çok çabuk dönülmüş. O yüzden mesela biz eğer Türkiye'de bu işi yapıyorsak kesinlikle ucundan tutmamız ve kalıcılığını sağlamamız gerekiyor. Burada da az önce konuştuğumuz gibi sorumluluk o bölgenin işte yöneticisini, liderini, onun sürekli insanları bunun gerekliliğine ikna etmesi, günlük olarak metrikleri takip etmesi, problem çözme toplantıları düzenlemesi ve kültürün yerleşmesini sağlaması lazım. Tabii ki organizasyonda değişimle görevlendirdiğiniz kişiyle birlikte.
Peki siz bu uygulamaları devreye alırken engellerle karşılaştınız muhakkak ki, engelsiz bir hayat yok, toz pembe değil demiştiniz.
Teşekkür ederim.
Ne tip engellerle karşılaştınız? Bunları nasıl aştınız?
Sanırım en çok karşılaştığım şey orta kademe yönetici egosu. Bir de üst kademenin ilgisizliği var. Zaten bunlardan dönüp dönüp bahsediyoruz ama yani herhalde bu işi yapan herkes de buna hak verecektir diye düşünüyorum. Bir diğeri de kaynak yetersizliği. Şöyle ki, çok meşhur karikatür var ya, siz de geçen gün paylaşmıştınız. Yani tekerlek bulmuş birisi getiriyor tekerleği, takacaksınız kare olan şeyin yerine ama ya biz çok meşgulüz diyor karşı taraf. Herkes her zaman meşgul. Zaten bir işletmede meşgul etmeyeceğiniz insanı istihdam etmiyorsunuz. Bir fabrikaya, bir şirkete, bir organizasyona girdiğinizde boş bir insan görüyor musunuz? Göremezsiniz. Herkesin bir işi var.
Görüyorsanız orada da bir yani, problem var.
Tabii ki. Kesinlikle. Ama zaten kimse kendisini boş göstermiyor. Hepimiz öğreniyoruz o ufak trikleri çalışma hayatında. Zaten dolu olan insanların birazcık zaman ayırması gerekiyor. Hem eğitime hem de sahadaki çalışmalara. Bunları yaparlarsa ne olacak? Kendileri eğitilmiş olacaklar ve bir süre sonra kendi kendilerine yetebilecek hale gelecek. Bunun da sağlanması yine orta kademe ve üst kademe yöneticilere kalıyor. Benim en çok karşılaştığım şey önemsememe ve ego yarışmasıydı. Spesifik olarak üretilen bir ürünün üretim sekansını bilmeyebilirim eğer oraya yeni gittiysen. Çünkü o insanlar gibi bir sene, iki sene veya on sene geçirmemişim falan. Sadece şekilsel olarak bazı şeyleri biliyorum ama benim bildiğimde bu ürünün nasıl verimli olarak üretilebileceği. Yani kalıbı 45 dereceye alıp veya 80 dereceye alıp döküm yapılıp yapılmayacağını ben bu arkadaşlara evet söyleyemem. Ama bir kalıptan diğer kalıba nasıl daha çabuk geçileceğini söyleyebilirim. İşte bu ayrımı iyi anlatabilirsek, bazen iyi anlatabiliyoruz, bazen iyi anlatamıyoruz tabii ki. İyi anlatabilirsek engelleri aşıyoruz. Ego engelini aşıyoruz, ilgisizliği aşıyoruz. Çünkü kazancı göstermeye başlıyorsunuz. İyi anlatamadığınız zamanlarda veyahut da karşı taraf bazen gerçekten anlamak istemiyor. Şeyden örnek verebilirim. İki tane fabrika müdürünün arka arkaya 6 ay içerisinde işten ayrıldığı yerlerde de çalıştım ben. Ve hiçbir başarı elde edememiştik örneğin. Yalın projesine başlayıp 6. ayın sonunda 0-0 elde var 0 olduğumuzu da görmüştük. Onun haricinde çok iyi bir fabrika müdürüyle de çalışıp 6 ay içerisinde neredeyse bütün fabrikaya 5S uygulanmış ve üretimin en büyük ürün grubu için %60 tek parça akışına geçilmiş olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla gereklilik, eğitimin gerekliliği, saha çalışmalarına katılımın gerekliliğinin iyi anlatılması lazım. Öyle durumlarda aşıyorsunuz. Anlatamadığınız zamanlarda da aşamayıp duvara tosluyorsunuz.
Evet. Yani bir de bazen insanların ya da yöneticilerin diyeyim kafasında bir kaizen felsefesi, yalın felsefesi oluyor kendilerince.
Kendilerince.
Aynen öyle kendilerince. Onu aşmak da çok büyük problem oluyor. Firmamızda üretim sahasında yapılacak olanları büyük oranda yaptık. Satışla da dedik hani satsın, kaizen çalışmaları yapılsın. Onlar da sürece dahil edilsin. Satış müdürüyle konuşuyoruz. Ne olur Ahmet Bey, birlikte şunlara bakalım, nasıl yaparız, bir yol haritası belirleyelim, önceliklerimizi belirleyelim.
Evet,
bana dedi ki, Tülay beni bunlarla uğraştırma, biz satış yapalım yeter.
İşte bitti.
Yani onun amacı satış ama. O zaman dedim hani size bağlı ekiple en azından biz bir toplantı yapalım, konuları belirleyelim.
Onlar da satacak.
Onlar da satacak ama ekibini söyleyip de kendisini işin içinden alınca tamam dedi, onlarla sen toplantıyı yap. 8-9 kişilik ekiple biz toplantıyı yaptık. Sonra kendisine hangi konularla ilgili olarak çalışabileceğimizle ilgili bir rapor hazırladık. O da işte hani seçim yaptı, onayladı ya da bazılarını eledi. Çalışmalara böyle devam ettik. Yani insanın kafasında olanla ya da işte işin içerisinde kendisi olmamak için ekibini feda etti kendince o. Feda etme durumu oldu. Bu farklı şeyler bir araya gelebiliyor sürecin içerisinde. Tabii. Dediğiniz gibi insanların, yöneticilerin kafasındaki o kendi bildikleri doğruları da bazen değiştiremiyor.
Şöyle bir şey de var. Sosyolojinin temel konularından bir tanesi. Belki felsefede de işleniyor. Birey mi toplumu şekillendiriyor yoksa toplum mu bireyi şekillendiriyor diye. Şimdi bu soruya cevap vermeyeceğim ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim toplumumuzun bireyi şekillendirdiği çok nokta var bence. Nedir? Herkes bilir ekonomi teorisinde bir malın arzı kısıtlıysa ve talep de varsa o malın fiyatı yükselir. Şimdi mal olarak düşünmeyelim, hayatta bir gayeye, bir hedefe ulaşma olarak düşünelim. Asbel kadar bir yere geldiniz, yönetici oldunuz işte bu. Veyahut da bir iş bulabilmek için bile birçok artık farklı yeteneğe sahip olmanız gerekiyor. Hele iyi bir iş bulabilmek için ekstralarınız olması lazım. İşte yabancı dil bileceksiniz, belki bir tane bileceksiniz, o da yetmeyecek. Çalıştığınız şirketin çalıştığı alanla ilgili dili bilmeniz lazım. İşte Rusça bileceksiniz vesaire veya Çince. Buralara gelen insanlar tam bir survivor ortamından gelmiş gibi oluyorlar. Yani etrafındakileri çiğneyerek, ne olursa olsun sonuca odaklanarak, hedeflenerek geliyorlar. Şimdi siz bambaşka bir felsefeyle geliyorsunuz o zaman. Kaizen felsefesiyle. Ne yapalım? Problemleri görünür kılalım. Bütün her yere problemler saçılsın. Tabii ki bunda liderin de payı var, problemlerde ekibin de payı var. Olgularında, başka şeylerinde payı var, hayatında payı var veyahut da şirket organizasyonunda payı var ama genel olarak insanlar bunu kişisel algılamaya başlıyorlar. Problemleri yüzeye çıkardığınızda. Orada çok zorlanıyorsunuz. Ego konusunda özellikle. Bunu tam olarak açıklayabilmek lazım insanlara. Bu da belirli bir zaman gerektiriyor. Bence en büyük handikaplardan bir tanesi de. Belirli bir zaman gerektiriyor. İnsanların bu problemlerin yüzeye çıkmasının onlar için iyi olduğunu. Çünkü birer birer bunları çözerek iyileşebileceklerini anlamaları da bence zaman alıyor ama işin en püf noktalarından bir tanesi gibi düşünüyorum.
Evet, yani problemleri görünür kılmak aslında akışı sağladığımızda ya da sağlamaya çalıştığımızda bizim en büyük getirilerimizden bir tanesi oluyor. Her ne kadar problem çıkmasını istemiyor olsak da problemler aslında halının altına süpürüldüğünde de hala oradalar. Tabii. Bir şekilde ayağımıza takılıp düşmemizi sağlıyorlar. Peki nasıl anlatmak gerekiyor sizce? Problemlerin görünür olmasında onların ilerleyen dönemde işine yarayacağını ya da problemlerin görünür kılınması için problemleri dile getirmeleri gerektiğine nasıl ikna etmek gerekiyor insanlara?
Şöyle ki ilk önce yine üst yönetici ve orta kademe yöneticiyle bayağı bir seans yapıp bu problemlerin konuşulmasının aslında onlar için iyi olduğunu, az önce bahsettiğiniz gibi onun altından olsa ayağımıza takıldığını anlatmamız gerekiyor. Bunların çözülerek neler kazanılabileceğini anlatmak. Bir makine hattı düşünün. Bir paketleme hattımız var. Bu hattan teorik olarak saatte 400 tane ürün çıkarıyorsunuz. Ölçmeye başladınız. Çünkü daha önce ölçülmüyordu bu. Veyahut da genel olarak ölçülüyordu. Veya saatlere bölünmüyordu vesaire. Ölçmeye başladınız. Bir baktınız ki biz günlük olarak buradan sadece 330 tane ürün alabiliyoruz. 70 tane nerede? Ya işte yemeğe gidiyorlar. Ya işte o oluyor. Ya işte bu oluyor. İşte o ya işteleri alıp bir listeliyorsunuz. Şunu yapmak lazım. Sen saatte 70 tane ürün kaybediyorsun. Yani senin problemin makineni yeterince çalıştırıp o 70 ürünü alabilecekken alamama. İnsanların problemlerini söylemesi değil. Hatta bırak insanlar bu problemlerini söylesin ki sen bu ideal duruma yani 400 tane ürüne yaklaş. Olabildiğince 400'ü başar. Aynı kaynaklarla daha fazla üretim yap. Birim maliyetin düşsün. Aynı zamanda da ekstra sana kapasite açasın. Örnek olarak saatte 330 ürettiğin için her gün 70 ürün az ürettin. Dolayısıyla belki bir partiyi bir gün önce üretebilecekken bir gün sonra üret. Bir gün önce üretebilecekken bir gün sonra ürettiğin için deponda bir gün fazla malzeme tuttu. O bir gün fazla malzemenin bedelini eğer bankaya yatırsaydın şu kadar faiz alırdın. Veyahut da o bir gün fazla malzemenin bakımını yapabilmek için bakımcı çalıştırıyorsun, forklift çalıştırıyorsun, depocu çalıştırıyorsun, raf sorumlusu, güvenlik. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bir şirketin sorunu insanların hattaki problemlerini söylemeleri,
bu problemleri dile getirmeleri değil. Ki bazen söylenen şeylerin konuyla alakası da olmayabilir. Çok mu? Ama siz bir şey söylediğiniz zaman başkasının aklına bir şey gelir. Şirketin problemi bir standardının olması ve bu standardı yakalayıp yakalayamadığını ölçmek. Bunu anlatmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bırakın insanlar konuşsun. Bırakın konuştukça eğer makineyi daha fazla çalıştırmanıza yardım ediyorlarsa ki edecekler. Çünkü operatör dediğiniz insanlar bütün gününü o makinede, o alanda geçiren insanlar. Ve o alanda yapacağınız en ufak bir değişiklik insanların dünyalarını değiştiriyor. Dolayısıyla bırakın konuşsunlar, dile getirsinler, kendilerini ifade etsinler, sahiplensinler. En önemlisi zaten biliyorsunuz yani bunun en büyük hedeflerinden bir tanesi. Mavi Yaka'nın çalıştığı şirketi, çalıştığı makineyi, şirketi önce, sonra makineyi,
çalıştığı alanı.
Alanı, sonra makineyi sahiplenmesidir. Çünkü böyle olunca bu defa kayıpları da kendi kaybı olarak hissedecek. Ve dolayısıyla
rahatsız olacak.
Rahatsız olduğu zaman gidermek için uğraşacak. Sizin Mavi Yaka'nız her türlü sorunu ilk ve aynı zamanda da son defans hattınız. Son savunma hattınız. Çünkü sorunları ilk onlar görürler. Onun haricinde de eğer bir yerlere ürün göndereceksiniz, en son onların ellerinden geçer. Onları ne kadar hedefinize angaje ederseniz siz o kadar başarılı olursunuz. Bakın konuşsunlar. Konuşmaları sizin için sıkıntı verecek bir durum değil. Şu da var tabii ki. Bizde her problem olduğunda sorumlusunu asma gibi bir huy var. İşte fırça atacaksınız. Ya da ne bileyim insanların önünde rencide edeceksiniz. En olmadı özel bir konuşma da olsa yine bir şeyler yaparsınız. Hayır. Değil. Sorun çıkabilir. Zaten bu bir fırsat noktası. Bu fırsat noktalarını iyileştirmeyle şirkete kazanç olarak gelmesi gerekiyor. Aynı sorun iki defa çıktı, üç defa çıktı. O zaman ciddi bir konuşma yapabilirsiniz karşıdaki insanla. Ama çıkan sorunlar için, sadece sorunları söylediği için bence eleştirmemeniz lazım. Bunu da üst ve orta kademe yöneticilere anlatıp belki de belletmek lazım diye düşünüyorum.
Evet, dediğiniz gibi aslında iki üç defa çıktığında da problem. Yine ilk seferinde neden çözemedik, neden doğru nedeni bulamadık diye konuşmak lazım. Ama bizim orada yaptığımız genellikle neden bu problem 2-3 defa çıkıyor diye çemkirmek oluyor tabiri caizse.
Çemkirmek oluyor. Yani niye çıktı bu? Ucu kapalı soru sonuçta bu. Yani illa ki bir sebep söylememiz gerekiyor. Onun yerine daha farklı şekilde. Arkadaşlar bunu nasıl gideriz?
Çıkmasın ya da kim artık yaptı diye soranlar da var. Kim yaptı? Kim asacağız?
Aynen öyle. Asacak kişi arıyoruz ama bir kişiye asacaksınız. Belki oraya sonra başkası gelecek. O problem gitmeyecek. Bunun sistemsel bir şey olduğunu, işte kafa yapısıyla alakalı olduğunu kavratmak ve öğretmek lazım.
Evet. Son olarak bu konuyla ilgilenenler için önerebileceğiniz kaynaklar var mı?
Lean Manager ve Lean Sensei adlı iki tane kitap var. Ben okumalarını tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Tabii ki bu şu değil, oradaki karakterler çok baskın karakterler. Dolayısıyla böyle organizasyonun içine gidip önüne gelene sen niye böyle yapıyorsun, sen niye şöyle yapıyorsun diye karakterler çok etkilenmesinler. Çünkü normal çalıştığınız yerlerde işler hiç böyle olmuyor. Ama onun haricinde gerçekten çok iyi tanımlamalar var. Örneğin bir hücrenin kaç kişi olması gerektiğini şu şekilde anlatmışlar. Hiç unutmuyorum. Akşam bir yere çıkıp sohbet edebileceğiniz büyüklükte bir grup olması lazım. Kaç? 5 kişi veya 4 kişi. Şimdi 10 kişi giderseniz herkes kendi telinden çalmaya başlayacak. Ve harmoni ortadan kalkacak. O yüzden 5 kişiye sınırlıyorsunuz mesela grupları. Benim çok aklımda. Onun haricinde de az önce bahsettiğim bu tekrarlanabilir esnek tedarik zinciri konsepti var. Ben çok kafa açıcı olduğunu düşünüyorum. Kısaca anlatmak gerekirse çok giden ürünler için kontrollü bir stok noktası oluşturup ardından çok giden ürünler yalnız neredeyse üretiminizin %80'i olan ürünlerden bahsediyorum. Kontrollü bir stok noktası oluşturup minimum maksimum, yalnız bu kanban gibi değil bu. Minimum maksimum seviyeli bu. Her gün aynı saatte rutinleştirerek örnek olarak her gün saat 9 ile 10 arası A ürününü 100 adet üretmek, yani 300 adet üretmek şeklinde bunu standartlaştırarak planlamayı, programı ve insanların birbiriyle organizasyon içerisinde konuşmalarını ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, kapıdaki güvenlik de biliyor ki bugün saat 9 ile 10 arasında A ürününden 300 tane üretilecek. Tedarikçi de biliyor. Tırcı da biliyor artık kim getiriyorsa, kim götürüyorsa. Water Spider'ınız da biliyor. Ve düşünün, o işi ortadan kaldırdınız. Yok. Şimdi gününüz 10 saat, o işi ortadan kaldırdınız. Neredeyse, çünkü çok ürettiğiniz ürünleri küçük partiler halinde düşündüğünüzde, diyelim ki sabah 8'den öğlen 12'ye kadar olan vaktini kapatıyorsunuz fabrikanın stok düzeyine göre. O sabit üretimle devam ediyorsunuz. Sabah 8 öğlen 12 arasındaki o zamanı da yöneticileriniz sizin problemli olan aslında ürünlerinizi iyileştirmek ve
ilk bahsettiğimiz kategoriye alabilmek için harcıyorlar. Ben bu özellikle son kaynağı arkadaşların okumasını öneriyorum.
Teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim bana fırsatı vermiş olduğunuz için.